13. Ayrım. Lahey, Kasımbaşı, 1882. Sevgili Theo, mektubun ve içine eklediklerin çok makbule geçti. Sözünü ettiğin sorun galiba gittikçe daha da önem kazanacak. İnsanlar ilerleme sandıkları birçok yeni şeyin aslında eskiler kadar sağlam olmadığını kabul etmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla bozulanı düzeltmek için güçlü adamlara gereksinme doğacak. Her neyse, bu tartışma bir işe yaramayacağından bu konuda da daha fazla yazmayı gereksiz buluyorum. Ancak ileri sürdüğüm bir düşünceyi paylaştığımı söyleyemem. Diyorsun ki, istenen değişmenin meydana gelmesi bence son derece doğal. Bir düşün, ölmüş ya da pek uzun süre daha yaşamayacak ne kadar çok büyük adam var. Mille, Byron, Troyon, Rousseau, Daubigny, Corot. Artık hayatta olmayan daha bir sürü başkaları da. Daha gerilere git. Leys, Gavarni, De Guru. Hepsini saymıyorum. Onlardan da eskiler. Ingres, Delacroix ve Gericho. Sonra düşün ki modern sanat bile ne kadar eski. Epey yaşlanmış olan bir takım kişileri de ekle bu listeye. Millet ve Jules Breton'a dek hep ilerleme olduğunu kabul ediyorum. Tamam. Ama bu ikisini aşmak, sözünü bile etme. Bu ikisinin dehasına eşit dehalar eskiden yetişmiş olabilir. Şimdi de, daha sonra da onlara eşit kişiler olacaktır ama onları aşmak olanaksız. Onlar kadar yüksek bir düzeye çıktın mı, dahiler arasında eşitlik bulunabilir. Ama dağın en yüksek doruğundan öteye kimse tırmanamaz. Örneğin, İsrail Mille ayarında olabilir ancak deha söz konusu olduğunda bunun derecesinden kimin kimden üstün olduğundan söz edilemez. Şimdi resim sanatı alanında doruğa ulaşılmış. Gelecek yıllarda da güzel şeyler göreceğiz elbette. Ama şimdiye dek gördüklerimizden daha yüce şeyler asla. Kendi payıma önümüzdeki birkaç yıl içinde bu bakımdan bir panik yaşanacağından korkuyorum. Mille'den bu yana büyük ölçüde geriledik. Şimdilerde fısıldanan ya da üstü kapalı olarak ifade edilen yozlaşma sözcüğü pek yakında bir tehlike çanı gibi çalmaya başlayacak. Bu sırada birçok kişi, örnekse ben kendim, bu konuda pek ses edemiyoruz. Çünkü zaten adımız Mauvais Coucheur'e çıkmış. Çevirenin notu. Aksi herif. Bir şeyler söylesek de yararı olmaz. Aslında yapılması gereken konuşmak, laf üretmek değil, çalışmak, yüreğin sıkışarak bile olsa iş üretmek. İleride yozlaşma konusunda en çok bağırıp çağıracak olanlar en yozlaşmış kişiler olacak zaten. Yineliyorum, verdikleri meyvelerden tanıyacaksın onları. Çevirenin notu, İncil'den, ortaya çıkardıkları işten. Ayrıca en doğru şeyleri söyleyenler en süslü konuşanlar da olmayacak. Mille'nin kendisine bak, her komura bak, hiç de büyük hatip değil bunlar. Hatta neredeyse a contre cœur konuşuyorlar. Çevirenin notu, istemeye istemeye. Neyse. Bu kadar yeter. Senin birçok büyük adamı anlayan biri olduğun kanısındayım. Ara sıra onlar hakkında bilmediğim bir şeyler öğrenmek de çok hoşuma gidiyor. Örnekse Domya hakkında yazdıkların. Sözünü ettiğim milletvekili portreleri dizisini, sonra öteki resimleri, üçüncü mevki tren vagonu, devrim, hiç bilmiyorum. Senin yazdıkların bunları gözümün önünde canlandırmama yetmiyor, doğru, ama anlattıkların sayesinde Domye'nin kişiliği kafamda daha büyük önem kazanıyor. Bu gibi adamlar üstünde konuşmayı, örneğin en son salonun haberlerini almaya yeğlerim. Çevirenin notu, Paris'te her yıl açılan resmi sergi. Şimdi Vie Moderne, modern hayat. Konusunda yazdıkların, daha doğrusu Buho'nun sana vaat ettiği kağıt hakkında anlattıkların son derece ilgilendirdi beni. Eğer yanlış anlamadımsa bu kağıdın üstüne çizdiğin, bildiğimiz mürekkeple herhalde, herhangi bir desen, gravürcü ya da litografyacı ya da benzeri bir aracıya gerek kalmaksızın doğrudan doğruya taş üstüne aktarılabiliyor ya da klişesi çıkarılabiliyor, öyle mi? Yani sayısız kopya alınabiliyor mu? Bunlar özgün desenin tıpkı basımı oluyor, öyle mi? Eğer gerçekten öyleyse, bu kağıt üstünde nasıl çalışılacağına değin, olanca bilgiyi edinmeye çalışmanı, bana en kısa sürede aktarmanı rica edeceğim. Hatta mümkünse biraz gönder bana ki bir iki deneme yapayım. Sen gelmeden önce birkaç deneme yapabilirsem, geldiğinde böyle bir kağıtla neler yapılabileceğini tartışırız. Oldukça kısa bir süre sonra, illüstrasyon yapanlara şimdi olduğundan daha çok talep olacak gibi geliyor bana. Bana gelince, ele geçirebildiğim her modelden çalışarak portfolyomu etütlerle doldurursam eğer, iş bulma umudunun uyanmasına yarayacak kadar ustalaşacağım. İllüstrasyon yapmayı hiç durmadan sürdürmek için zamanında Morin, Lanson, Renault, Jules Ferrat ve Worms'un yaptıkları gibi örneğin epey cephane gereksinmesi oluyor insanın. Her türlü konuda değişik etütler anlamında söylüyorum bunu. Ben de bu tür bir şeyleri bir araya getirmeye çalışıyorum bildiğin gibi. Geldiğinde de göreceksin ya. Ha, unutmadan söyleyeyim. Mektubunda Rue Chaptal yoluyla geri gönderdiğini yazdın. Etütler paketini henüz almadım. Platz'lara mı geldi dersin? Öyle olduğunu tahmin ediyorsan birini gönderip aldırayım. Çünkü son ürettiğim işlerle ilgili olarak bana yararlı olacak o etütler. Bu sabah kimin portresini çizdim biliyor musun? Bloch'un. Hani Musevi bir kitap satıcısı vardı ya. David değil, Binhof'ta yeri olan ufak tefek adam. O ailenin başka kişilerini de çizebilmeyi isterdim. Çok iyi tipler çünkü. İnsanın en beğendiği tipleri bulması o kadar zor ki, bu arada bulabildiklerimin üstünde çalışmakla iyi ediyorum sanıyorum. Yakalayabilseydim, çizecek olduklarımı da gözden kaçırmadan tabii. Blok konusunda çok memnunum. Çok eski şeyler anımsatıyor bana. Umarım bir pazar sabahı daha vakit bulup gelebilir. Tabii insan her zaman çalışırken kendi kendisine karşı bir hoşnutsuzluk duyuyor. Daha iyisini yapmayı özlüyor. Öyle olması da gerek zaten. Gene de azar azar her türlü figürden oluşan bir koleksiyon bir araya getirme koşuna gidiyor insanın. İçini rahatlatıyor biraz. Resim yaptıkça daha çok yapmak istemesi de cabası. Aynı anda her şeyi yapmak her ne kadar imkansızsa da bu sıra bir dizi at etüdü yapmam kesinlikle gerekli. Öyle sokakta gördüklerime bakarak alelacele çizilmiş şeyler değil, bir model tutmam şart. Yaşlı, beyaz bir at biliyorum. Aklına gelebilecek en zavallı beygir. Hava gazı işletmelerinin orada. Ancak zavallı sıska hayvana en zor işleri yaptıran, sırtından yapabileceğince çok para kazanan sahibi benden de dünyanın parasını istedi. Yani eğer o buraya gelirse sabahtan öğlene dek 3 gulden, ben oraya gidersem 1,5 gulden. Bir de yalnızca pazar sabahları olacakmış. Gereken sayıda desen çizebilmek için aşağı yukarı 30 büyük etüt örneğin birçok sabah çalışmam gerekeceğini düşünürsen çok pahalıya gelir bu iş. Başka bir zaman daha iyi bir fırsat geçer elime herhalde. Şurada burada çok kısa süre için olursa bulabiliyorum at. Sahipleri ara sıra razı oluyorlar. Ancak çok kısa sürede istediğini yapamıyor ki insan. Öyle çalışmanın da pek bir yararı olmuyor elbette. Hızlı çalışmaya uğraşıyorum. Zorunluyum çünkü. Oysa işe yarayacak bir etüt için ortalama yarım saat gerekiyor. Bunun için de poz verdirmek en doğru yol. Örneğin geçenlerde Schweningen'de kumsalda bir adamla bir oğlan çocuğu yakaladım. Kendi deyimleriyle bir dakikalığına durdular benim için. Sonuç olarak her zamanki gibi daha uzun süre poz vermeleri isteğini doğurdular içimde. Bir adamın ya da atın yalnızca kımıldamadan durması yetmiyor bana. Kulağıma gelen bilgiler doğruysa, grafikte çalışan grafikerler her zaman büroda ya da stüdyoda poz vermeye hazır modeller bulabiliyorlarmış. Dickens, kendi zamanının ressamları ve yanlış çalışma yöntemleri hakkında bir takım iyi şeyler yazmış. Yani modele körü körüne bağlı kalarak gene de yarım yamalak çalışmaları konusunda. Diyor ki, beyler, son amacınızın karşınızdaki model olmadığını anlamaya çalışın. O, sizin düşüncelerinize ve esininize bir biçim ve güç verme aracıdır yalnızca. Fransızlara, örneğin Ari Scheffer'a bir bakın. Bu işi sizlerden ne kadar çok iyi yaptıklarını görün. Ve görünüşe bakılırsa İngilizler onu dinlemişler. Onlar da modelle çalışmayı sürdürmüşler ama modele daha geniş, daha güçlü anlamda bakmayı ve de onu Dickens'ın zamanında olduğundan daha sağlıklı, daha soylu kompozisyonlarda kullanmayı öğrenmişler. Bana sorarsan birbirini tamamlayan, destekleyen ve sonsuza dek doğru kalacak olan iki şey var. İmgelemini, esinini söndürme, baskı altına alma, modelinin kölesi olma. İkincisi, modelini karşına alıp uzun uzun incele, yoksa onsuz esinin hiçbir zaman plastik somutluğa kavuşamaz. Mektubun geldiğinde hemen yapmam gereken pek çok ödeme vardı. Kasım'ın 10'undan önce biraz daha göndermek seni sıkıntıya sokmaz umarım. Buho'nun sözünü ettiği kağıt ve işlem bana çok önemli görünüyor. Öğrenirsem çok mutlu olacağım. Öğrenmek için de elimden geleni yaparım. Tanrı'ya emanet ol. Ellerini sıkarım. Senin, Vincent. Şimdilerde burada sabahın erken saatlerinde ne algılamalar yaşıyor insan biliyor musun? Harikulade. Hani Barya'nın, Lüksemburg'daki tufanın sonu tablosundaki gibi. Yani ufuktaki o kızıl ışık çizgisi ve üstündeki yağmur bulutları. Bu, aklıma peyzaj ressamlarını getirdi gene. Byron döneminde yaşamış olanlarla günümüzdekileri bir kıyasla. Şimdiler daha mı iyi? Hiç sanmıyorum. Şimdikiler daha hızlı, daha çok üretiyor. Buna bir diyeceğim yok. Ancak günümüzde üretilenleri her ne kadar hayranlıkla seyrediyorsam da eskiden eski usule göre yapılmış peyzajları ne zaman görsem beğeniyorum. Oysa bir zamanlar bir şelfuta bakıp üstünde durmaya değmez diyerek geçip gittiğim olmuştur. Öte yandan çağdaş çalışmalar kendilerine göre bir çekicilikleri olmasına karşın o güçlü, derin, sürekli etkiyi bırakmıyor ve uzun süre yeni şeylere bakmış olan bir kişi yeniden bir Shelfoot ya da Sege ya da Jules Bakuysen gibi naif bir resim gördüğünde büyük bir zevk alıyor. Kaydedilen sözde ilerleme karşısında duyduğum düş kırıklığı bile isteyerek yaptığım bir şey değil. Tersine hiç de istemeden içimde çoğalan bir şey. Ben ayrımına, bilincine varmadan girdi bu duygu düşüncelerime. Gittikçe genişleyen bir boşluk hissediyorum çevremde. Bugünkü sanatla dolduramadığım. Örnek ararken, Jacques'ın yaptığı bir takım tahta oymalar geliyor aklıma. En az 10 yıl önce Kor amcada görmüştüm. Yıllık dizilerde çıkan, hatta belki de daha eski moda olan Öfortlar havasında yapılmış. Aylar adlı bir seriydi. Sonraki yapıtlarında olduğundan daha az yerel tonlar var bunlarda. Ama gerek desen, gerekse belirgin bir özlülük insana Millet'i anımsatıyor. Baksana buraya, bana öyle geliyor ki günümüz dergilerinde yayınlanan desenlerin çoğunda alışılmışın hiç de dışına kaymayan bir ışıklık, Jacques'ın demin sözünü ettiğim yapıtlarında bulunan tipik ve gerçek köylü kabalığının yerini alma durumunda. Bunun nedenlerini bir yerde ressamların kişiliğinde, sürdürdükleri yaşamda aramak gerekmez mi sence? Senin yaşadığın deneyimleri bilmiyorum elbette ama örneğin son zamanlarda kapalı havada yürüyüş yapmaktan hoşlanan pek çok insanla karşılaşıyor musun? Sen kendin buna bayılırsın, benim kadar çok seversin evet ama çoğu kişi böyle bir yürüyüşü hiç de çekici bulmaz. Ayrıca dikkatimi çeken bir şey daha var. Ressamlarla söyleştiğimde genellikle konuşmalar ilginç olmuyor. Mof, kimi kez bir şeyi tanımlarken o şeyi gözünün önünde canlandırmanı sağlayacak kelimeler kullanıyor. Evet, aynı şeyi canları istediğinde başarabilen başkaları da var. Doğru. Gene de bir ressamla konuşurken burnuna dolan o temiz, açık hava kokusu. Son zamanlarda eskisi kadar duyuyor musun bunu? Bu hafta okuduğum Forter'ın Charles Dickens'ın Yaşama adlı kitabında yazarın Londra çevresinde Hampstead Heath ve benzeri yerlerde yaptığı uzun yürüyüşlerden söz ediyor. Yürüyüşlerin amacı kırlarda bir yerde patırtıdan uzak bir handa örneğin yemek yemek. Çok eğlenceli ve hoş geçiyor bu gezmeler ama bir yandan da yazacağı kitaplar konusunda en ciddi tasarıları burada kuruyor. Şu ya da bu roman kişisinde yapacağı değişiklikleri bu sırada tartışıyor Dickens. Günümüzde her şey konusunda öylesine bir acelecilik, bir koşuşturma var ki hiç hoşuma gitmiyor. Birçok şeyin neşesi, sevinci kayboldu sanki. Senin umduğun şey gerçekleşir inşallah. Yani beklenen değişiklik meydana gelir. Gene de pek son derece doğal gelmiyor bu bana. Her neyse, ne olursa, ne olacaksa olsun, sözcüklerle savaş vermenin pek az yararı var sanırım. Herkesin bu konuya önem veren, değer veren, herkesin yapması gereken şey, kendi dar çevresinde çaba göstermek, bir şeyler yaratmak için katkıda bulunmak. O sulu boya resmin vardı ya hani, maden işçilerinin karılarının karda kömür çuvallarını taşımaları üstüne. Yeniden çalıştım üzerinde. Özellikle 12 tane figür çizdim bunun için. 3 tane de baş desen olarak. Ama henüz hazır değilim. Bu sulu boyada doğru havayı yakaladım sanıyorum ama karakterler yeterince geniş değil daha. Aslında Milen'in orakçıları gibi bir şey. Sert yani. Onun için anlıyorsun ya, kar etkisi fazla öne çıkmamalı. O zaman yalnızca bir izlenim olur. Öyle olunca da yalnızca peyzaj olarak önem kazanır. Sanırım baştan başlayacağım. Gerçi şu an elimdeki etütler de hoşuna gidecek. Şimdiye dek yaptığım birçok şeyden daha başarılı oldular çünkü. V-Modern'e uygun olacağına inanıyorum. Kağıt gelince hiç değilse figürlerden biri denemeye hazır olacak. Sonunda bir grup kadına dönüşmesi gerek ama küçük bir kervana. Lahey, Kasım sonu, 1882 Pazar. Sevgili Theo, dün Murger'in bir kitabını okudum. Adı Su İçenler. Kimi resimlerden aldığım tadı buluyorum bu kitapta. Örneğin Nanteuil'in, Baron'un, Roqueplan'ın, Tony Johano'nun desenlerindeki gibi nükteli zeki bir şeyler. Gene de epeyce göreneksel, hiç değilse bu kitap öyle bana kalırsa. Yazarın başka kitaplarını okumadım henüz. Gördüğüm kadarıyla onunla, örneğin Alphonse Carr ve Suvestre gibi yazarlar arasındaki ayrım, bir Henri Monnier ya da bir Comte Cali ile yukarıda sözünü ettiğim ressamlar arasındaki ayrımın aynısı. Kıyasladığım kişileri hep bu aynı dönemden seçmeye çalışıyorum. Bohem döneminin, kitapta o dönemin gerçekliği örtülmüş olsa da kokusu var kesinlikle. Bu yüzden ilgilendiriyor beni. Ancak özgünlük ve duyguların içtenliği açısından eksiklikleri var gibi geldi bana. Her neyse, belki de içinde ressam tipleri olmayan öteki kitapları bundan iyidir. Yazarlar ressam tipleri işlediklerinde pek başarılı olamıyorlar nedense. Birçok başarısız arasında Balzac da var. Onun ressamları hiç de ilginç değildir. Sonra Zola. Her ne kadar onun Claude Lantier'si gerçekse de, çevirinin notu, Zola'nın Lövr adlı romanının baş kişisi. 1885-86'da ilk kez yayınlanan bu romandaki Lantier'in Cézanne'dan esinlenerek yaratıldığı söylenir. Evet, kesinlikle Claude Lantier gibi tipler var dünyada. Gene de insan Zola'nın başka tür bir ressamı canlandırmasını istemeden edemiyor. Adına sanırım empresyonist dedikleri bir ekolün en kötü örneklerinden sayılamayacak birinin gerçek yaşamından esinlenerek yaratmış Zola bu tipi. Oysa ressamlar dünyasının çekirdeğini oluşturanlar onlar değil. Öte yandan iyi çizilmiş ya da yağlı boyası yapılmış pek az yazar tipi biliyorum. Ressamlar bu noktada genellikle alışılmış, göreneksel bir tavır içindeler. Yazar dedin mi, kağıtlarla dolu bir masada oturmuş bir adam çiziyorlar, o kadar. Hatta bu kadar ileri bile gitmiyorlar. Ve sonuç olarak ciddi yaka takmış, yüzünde hiçbir anlam olmayan beyler çıkıyor ortaya. Meissonier'in çok güzel bulduğum bir tablosu var. Öne doğru iyice eğilmiş, arkadan görünen bir figür. Ayaklarını şövalyenin çıtasına koymuş. Yukarı doğru çekilmiş bir çift diz, bir sırt, bir ense. Bir başın arkasından başka bir şey görünmüyor. Bir de kalem ya da benzeri bir şey tutan belli belirsiz bir el. Ama işte adam orada. Canlı, gergin bir dikkatin devinimi seziliyor gövdesinde. Tıpkı Rembrandt'ın bir figüründe olduğu gibi. Orada kitap okuyan ufak tefek bir adam vardır. Öne doğru eğilmiş o da. Başını yumruk ettiği eline dayamış. Kitaba çok derinden daldığını hemen duyumsar insan. Bir de Bona'nın Victor Hugo'suna bak. Güzel, çok güzel bir resim ama ben gene de Victor Hugo'nun kendisi tarafından sözcüklerle betimlenen Hugo'yu ye tutarım. Yalnızca şu kadarı yeter. Et moi, je me taise, tel que l'on voit se taire un coq sur la bruyère. Çevirenin notu. Bana gelince sesimi çıkaramıyordum. Fundalıklarda sessiz duran bir horoz gibi. Harika değil mi şimdi? Fundalıkların üstündeki o minik figür. Messonnier'in 93'teki küçük generali, hepsi bir santimetre boyunda, kadar canlı değil mi? Millet'in gene Millet tarafından yapılmış bir portresi var. Bayılıyorum. Çoban kepi giymiş bir baştan ibaret ama o bakış. Yarı kapanmış gözlerle bir ressamın yoğun bakışı öylesine güzel ki, sayfa 95, devamı 14. ayrımda.